Bugün elimizdeki kaynakları karıştırırken aklıma tek bir soru takıldı.
Evet.
Teknoloji dünyasını kasıp kavuran bu yapay zeka coşkusu aslında tarihin en çok beklenen ekonomik krizlerinden birinin hani habercisi olabilir mi?
Çok kritik bir soru.
Bugün işte tam da bunu. Bu yapay zeka etrafında şekillenen devasa finansal balon iddialarını ve bunun dünyaya nasıl yansıyabileceğini konuşacağız. Amacımız bu kaynaklara bakıp riskin boyutunu anlamak, 2008'den farkı ne ve bu bizim için yani sıradan insanlar için ne anlama geliyor?
Tabloya bakınca ilk göze çarpan şey piyasanın ne kadar tek bir noktaya odaklandığı. Hani bu muhteşem yedili diyoruz ya.
Apple, Microsoft, o devler.
Aynen. Piyasayı tek başlarına domine eden bu şirketler şu anda bütün borsayı sırtlamış durumda. Bu yoğunlaşma insana ister istemez 2000'lerdeki o dotcom balonunu hatırlatıyor. O körü körüne inancı.
İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Çünkü kaynaklara göre bu endişeyi dile getirenler sadece biz değiliz. Hani o meşhur Büyük Açık filmine konu olan yatırımcılar var ya.
2008 krizini öngörenler.
Evet, onlar bile alarm zillerini çalmaya başlamış. Onlar konuşunca da insan bir durup dinliyor tabii. Burada büyüleyici olan ve asıl tartışmayı başlatan soru şu. Bu değerlenmeler gerçekçi mi? Kaynaklardaki JP Morgan verisi bu sorunun altını yani çok kalın bir çizgiyle çiziyor. Ne diyor peki veri?
Diyor ki, şirketlerin bugün yaptıkları bu devasa yapay zeka yatırımlarından anlamlı bir getiri elde etmesi için 2030'a kadar yıllık tam 650 milyar dolar ek gelir yaratması lazım.
Bir dakika, bir dakika. 650 milyar dolar mı? Bu akıl almaz bir rakam. Bunu biraz somutlaştıralım. Dinleyenler için de daha anlamlı olsun.
Tabii.
Bu ne demek? Yani dünyadaki her bir iPhone kullanıcısından her yıl 400 dolardan fazla ek para istemek gibi bir şey bu.
Aynen öyle.
Yani Netflix, Spotify, yeme içme, tüm bunların üzerine her yıl fazladan 400 dolar bu kulağa imkansız geliyor.
Kesinlikle. Zaten tarih bize şunu gösteriyor. En devrimci teknolojiler bile başlangıçta bu tür finansal beklentileri karşılayamaz. O ilk coşkuyu genelde bir hayal kırıklığı izler.
Doğru.
Bu kadar bariz bir risk varken de insanın aklına hemen 2008 geliyor. Ama kaynaklar bu sefer durumun çok farklı olduğunu söylüyor.
Evet, en önemli fark da bu sanırım. 2008'de sorun bankaların borçlanmasıydı ama bu seferki coşku borçla değil, doğrudan insanların yani bizim paramızla finanse ediliyor. Doğru mu anlıyorum?
Tam olarak öyle. 2008 krizi o karmaşık borç enstrümanlarıyla finanse edilmişti. Bugünkü yapay zeka coşkusuysa doğrudan öz sermaye ile yani bireysel yatırımcıların hisse senedi alımlarıyla besleniyor. Bu da riski bankalardan alıp
Doğrudan hane halkının omuzlarına yüklüyor.
aynen öyle.
Önce tüm sistem kilitlendi. Bireysel yatırımcıların para kaybetmesi kötü tabii ama bu durum sistemik bir çöküş riskini azaltıyor olamaz mı? Kaynaklar ne diyor bu konuda?
Çok yerinde bir sorun ve evet bu argümanı ele alıyorlar. Ancak durum göründüğü kadar basit değil. Rakamlar biraz endişe verici. Bugün Amerikan hane halkı servetinin %21'i doğrudan hisse senetlerine bağlı.
%21 mi?
Evet. Ve bu oran dotcom krizinin zirvesindeki oranın neredeyse 4 katı. Kaynaklardaki projeksiyonlara göre olası bir çöküş hane halkı servetinde %8'lik bir erimeye yol açabilir.
Bu korkunç bir rakam. %8 kulağa az gelebilir ama bu milyonlarca ailenin emekliliğinin, çocuklarının eğitim fonlarının bir anda puf, buharlaşması demek. İnsani boyutu çok ağır.
Ve bu da doğrudan tüketimin durması demek.
Kesinlikle.
Yani tüketici harcamalarında ani ve keskin bir düşüş. Kaynaklara göre bu düşüş ABD ekonomisini tek başına %1,6 küçülterek doğrudan resesyona sürükleyebilir. Yani risk sistemik olmasa bile etkisi sistemik olabilir. Hane halkının bu kadar risk altında olması ve harcamaların durma ihtimali, bu da beni şuraya getiriyor. Amerikalı tüketici frene basarsa bu dalga kaçınılmaz olarak okyanusu aşıp bize kadar gelir, değil mi? Küresel etki hakkında ne diyor kaynaklar?
Domino etkisi kaçınılmaz görünüyor. ABD'de bir yavaşlama demek, daha az tüketim demek. Bu durum Tayvan'daki çip üreticilerinden Avrupa'daki sanayi devlerine, oradan da zaten zor durumda olan Çin ekonomisine kadar bütün küresel tedarik zincirini sarsacaktır.
Peki bu en çok kimi vurur? Bir öncelik sıralaması var mı? Mesela Avrupa mı daha kırılgan yoksa Asya'daki üretim merkezleri mi? Kaynaklar en kırılgan halkanın ihracata dayalı ekonomiler olduğunu söylüyor. Yani Tayvan, Güney Kore, Almanya gibi ülkeler ilk darbeyi alabilir. Bir de Amerikan ekonomisindeki bir durgunluk doların o güvenli liman statüsünü sarsabilir. Bu da zaten borçlu olan ülkeleri daha da zora sokar.
Anlıyorum. Yani risk sadece Wall Street'te değil.
Hiç değil. Bütün dünyaya yayılmış durumda. Öyleyse toparlayalım. Karşımızda 3 temel risk var. Gerçekçi olmayan gelir beklentileri, riskin doğrudan bireysel yatırımcılara kayması ve olası bir çöküşün küresel ekonomiyi tetikleme potansiyeli.
Aynen öyle.
Ve bu da bizi son bir düşünceye getiriyor. Bu kaynakları okuduktan sonra sana ve bizi dinleyenlere sormak istediğim bir soru var aslında.
Buyurun.
Madem riskler bu kadar açıkça konuşuluyor, piyasalar neden yükselmeye devam ediyor? Bu durum, yapay zekanın dönüştürücü gücüne duyulan kolektif sarsılmaz bir güveni mi yansıtıyor, yoksa ekonomistlerin irrasyonel coşku dediği klasik bir vakayla mı karşı karşıyayız? Sanırım bu sorunun cevabı önümüzdeki dönemin en büyük hikayesi olacak.